edebiyatımızda iz bırakanlar.
Mavi. Maviydi gökyüzü. Bulutlar beyaz, beyazdı. Boşluğu ve üzüntüsü içinde ne garip yazdı. Garip, güzel, sonra mahzun. Işıkla yağmur beraber. Bir türkü ki gamlı, uzun. Ve sen gülünce açan güller. Beyaz. Beyazdı bulutlar, gölgeler buğulu, derin. Ah oh, hiç dinmeyen rüzgar ve uykusu çiçeklerin, mor aydınlıkta bir çınar veya kestane dibinde, mahmur süzülen bakışlar ikindi saatlerinde. Birden gülümseyen yüzün, sabahların aynasında ve beni çıldırtan hüzün, iki bakış arasında. Yapıtlarıyla Türk Edebiyatı'nda, edebi anlamda iz bırakan yazar ve şairlerimize yer verdiğimiz programımıza, Türk Edebiyatı'nın yıldızlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mavi Maviydi Gökyüzü şiiriyle başladık. Ahmet Hamdi Tanpınar, mükemmeliyet fikriyle harmanladığı diliyle şiir, roman, hikaye, deneme ve araştırma, inceleme türlerinde yazan ve günümüze kadar 26 adet eseri bulunan şair, roman ve hikaye yazarı, edebiyat tarihçisi, edebiyat eleştirmeni, çevirmen ve öğretmendir. 23 Haziran 1901'de İstanbul'un Şehzadebaşı semtinde doğdu. Babası Antalya kadısı iken emekli olan Hüseyin Fikri Efendi'dir. Aslen Batumlu olup Muzakçıoğulları veya Müftizadeler diye bilinmektedirler. Annesi Nesime Bahriye Hanım'sa Trabzonlu, Ahmet Bey'in kızıdır. Ondan 8 yaş büyük bir ablası ve 7 yaş küçük bir kardeşi vardır. Babasının görevi nedeniyle çocukluğunun büyük bir kısmı İstanbul dışında geçer. 1902-1905 yılları arasında Ergani Maden'de yaşayan aile 1905'te İstanbul'a döner. 1908'e kadar İstanbul'da geçirecekleri bu dönemde Ahmet Hamdi, Ravza-i Marif İptidai Mektebi'ne başlar. Öğrenimini Sinop'ta Rüşdiye'de devam ettirir. Babasının görev yeri değişince 1910 Ekim-1913 Mayıs arasını yine ailece Siirt'te geçirirler. Ahmet Hamdi burada Fransız Dominik Misyoner Mektebi'ne devam eder. Aile 1913-1914 arası İstanbul'dadır. Ahmet Hamdi bir süre İstanbul'da Vefa İdadisi'nde okur. 1914 Temmuz'unda geldikleri Kerkük'te Eylül 1916 tarihine kadar kalırlar. İdadi öğrenimini burada sürdürür. Kerkük, Ahmet Hamdi'de okuma zevkinin başladığı yerdir. Babası Hüseyin Fikri Efendi'nin Antalya'ya atanması üzerine Tanpınar ailesi 1916 yılının Ekim ayı başında yola çıkarlar. Annesi Bahriye Hanım'ın hastalanması üzerine bir süre Musul'da mola verirler. Annesinin ölümü Ahmet Hamdi üzerinde çok derin bir iz bırakır. Annesini kaybettiğinde 15 yaşlarında olan Ahmet Hamdi bu acıyı şiirine de taşır. Annem için, bir günümüz bile sensiz geçmezken, şimdi mezarına hasreti zanne. Issız bir mezarlık, kimsesiz bir yer. Gölgesinde ulu, loş bir mabedin, bir yığın toprakla bir parça mermer, sırrıyla haşrolmuş orada ebedin. Bir yığın toprakla bir parça mermer, üstünde yazılı yaşınla adın, başucunda matem renkli serviler, hüznüyle titreşir sanki hayatın. Seni gömdük anne yıllarca evvel, gözyaşlarımızla bu ıssız yere. Kimsesiz bir akşam ziyaya bedel, matem dağıtırken hasta kalplere. Kimsesiz bir akşam ezelden yorgun, hüznüyle erirken Dicle'de sessiz, öksüzlük denilen acıyla vurgun, bir başka ölüydük bu toprakta biz. Bahriye Hanım'ı Musul'da toprağa verdikten sonra Antalya'ya ulaşır. Ahmet Hamdi, babası, anneannesi, ablası ve erkek kardeşinden oluşan ailesiyle 1918'e kadar Antalya'da yaşar. Kerkük'te başlayan okuma tutkusunu Antalya'da daha rahat geliştirebilir. 1918'de babası tarafından yüksek öğrenim görmesi için İstanbul'a gönderilir. İstanbul'un savaş sonrası yoksulluk yıllarıdır. Sonraları formasyonum bu yıllar ve bu hadiseler oldu diyecektir. Önce Halkalı Baytar Mektebi'ne kaydolur. Bir yıl boyunca buranın öğrencisidir. 1919 Ekim ayında Darülfünun'a kaydolur. Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nin önce tarih ardından felsefe şubelerine girmekteki kararsızlığı sırasında lise öğrencisi iken şiirlerinden tanıdığı Yahya Kemal'in Edebiyat Şubesi'nde ders verdiğini öğrenince kaydını bu şubeye yaptırır. Burada başta Yahya Kemal olmak üzere Mehmet Fuat Köprülü, Cenap Şahabettin, Ömer Ferit Kam, Baban Zade Ahmet Naim gibi hocaların derslerine devam eder. Söylediğine göre üzerindeki ilk büyük tesiri Yahya Kemal yapmıştır. Onun rehberliğinde divan şiirinin lezzetini tattığını, Galibi, Nedim'i, Baki'yi öğrendiğini söyler. Yahya Kemal'in derslerini sadece Edebiyat Şubesi'nden değil, başka bölümlerden de çok sayıda genç takip etmektedir. Ahmet Hamdi, aralarında Mustafa Nihat Özön, Ali Mümtaz Arolat, Rıfkı Melul Meriç gibi isimlerin bulunduğu bu gençler arasında özellikle Ahmet Kutsi Tecer'le ömür boyu sürecek çok yakın bir arkadaşlık kurar. Ahmet Hamdi Tantunar, Şehriyar adını taşıyan ilk şiirini arkadaşı Rıfkı Melul Meriç'e ithaf ederek 5 Kasım 1920 yılında yayınlamıştır. Aynı yıl çeviri yapmaya da başlamıştır. İlk çevirisi Magdalene Rock'tan bir hikayedir. Darülfünun'da okurken yaz tatillerinde Antalya'ya ailesinin yanına dönen Ahmet Hamdi, bu yılların kendisini tamamen şiire verdiği yıllar olduğunu söyler. Antalya'da özellikle denizden, tabiattan ve güvercinlik denen deniz mağarasından çok etkilenmiştir. Daha sonra estetiğimin temeli olan rüya fikri biraz da bu mağaraya bağlıdır diyecektir. ...1923'te Şeyhi'nin Hüsrev-i Şirin'i üzerine hazırladığı tezle mezun olup akabinde Erzurum'dan başlayarak Konya ve Ankara liselerinde edebiyat öğretmenliği yapar. 1930-32 arasında Gazi Terbiye Enstitüsü'nde çalışır. 1933'te Ahmet Haşim'in vefatından sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat tarihi hocalığına getirilir. 1934'te bunlara estetik ve mitoloji dersleri de eklenir. Burada Amerikan Koleji'nde Türk Edebiyatı dersleri okutur. İsmim Ahmet, Mahlasım Hamdi'dir. Mahlasımla yağ dolunurum. Pederim, Antalya Kadılığından mütekaid Hüseyin Fikri Efendi'dir. Maruf bir sülaleye mensup değilim. Türkiye Cumhuriyeti tebaasından ve Hanefiül mezhebim, milletim Türktür. 1319 senesinde 6 Haziran 317 tarihinde İstanbul'da Şehzade'de tevellüt etmişim. İptidai tahsilim İstanbul'da başlayıp pederimin memur bulunduğu Sinop ve Siirt İptidai ve Rüştiye mekteplerindedir. Tali tahsilime 329-330 sene-i devriyesinde Vefa Sultanisi'nde başladım ve Kerkük, Antalya liselerinde devam ettim. Kerkük Lisesi'nden aldığım tasdikname Antalya Lisesi'nde kalmış ve Antalya Lisesi'nden aldığım tasdiknamem de Darülfünun'da kaybolmuştur. Ali tahsilimi Teşrin-i Evvel 335 tarihinde girdiğim Darülfünun Edebiyat Medresesi Edebiyat Şubesi'nde ikmal ettim. Tasdiknamemin tarihi 24 Mayıs 340, numarası 274'tür. Fransızcamı Siirt'te Papaz Mektebi'nde öğrendim. Kitabete ve tercümeye muktedirim. Tekellüm hususunda suhbet çekerim. Ali tahsilimi Darülfünun ve Darül Muallimin Aliye kısmı alisinde yaptığım ve mezun olduğum için muallimlik hakkını haizim. Başka intihapnamem ve ehliyetnamem yoktur. Avrupa'ya gidemedim. Tanpınar'ın Erzurum'da öğretmenlik yaparken resmi makamlar için hazırladığı özgeçmişi Türk Tarih Kurumu arşivindedir. ...1939 yılında Tanzimat'ın 100. yıl dönümünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü Profesörlüğüne getirilir. 1942 ara seçimlerinde Maraş'tan milletvekili seçilir. 1946'da Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliğine getirilir. 1948'de tekrar Güzel Sanatlar Akademisi estetik hocalığına tayin edilir. Bir yıl sonra da yeniden Edebiyat Fakültesindeki Yeni Türk Edebiyatı Profesörlüğüne getirilir ve vefatına kadar bu göreve devam eder. 1953 yılında Avrupa'ya gitme fırsatı bulur. Fransa'nın yanı sıra Belçika, Hollanda, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı gezer. İkinci defa ise 1959'da Paris başta olmak üzere İngiltere, İsviçre ve Portekiz'i dolaşır. Bütün bu Avrupa seyahatleri, kitaplardan tanıdığı Batı'yı, Batılı yazar ve şairleri yakından tanıma imkanı verir. Tanpınar, 24 Ocak 1962'de geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu vefat eder. Rumeli Hisarı'nda çok sevdiği dostu ve hocası Yahya Kemal'in yanına defnedilir. Mezar taşı üzerinde çok bilinen "Ne içindeyim zamanın" şiirinin ilk iki mısrası yazılmıştır. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten, uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, potsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş, dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık, ortasında yüzmekteyim. Meyve bahçelerinde dolaşırken yavaş yavaş bir hülya adamı oldum diyen Tanpınar, şairliğinin sustuğu yerde hikayeci ve romancı, onun sustuğu yerde bir deneme yazarı veya makale yazarı olarak karşımıza çıkar. Kalabalık bir aile ortamında bulunmasına rağmen okuduklarının etkisinde kalarak yavaş yavaş bir hülya adamı olur. Bunda kendi yazılarından anladığımız kadarıyla bulunduğu coğrafyanın ve tabiat parçalarının da etkisi büyüktür. Bu dış dünyaya karşı temaşacı tavrın daha çocukluk yaşlarında başladığını Antalyalı genç kıza mektubundan anlamaktayız. Ergani Madeninde 3 yaşındayken bir gün kendime rastladım. Çok karlı bir gündü. Ben sıcak ve buğulu bir camdan karla örtülü bir bayıra bakıyordum. Sonra birdenbire kar tekrar yağmaya başladı. Bir çeşit çok lezzetli hayranlık içinde kalmıştım. Bu anı her karlı günde hatırlar ve yağışı beklerim diye yazan Tanpınar, şiir söylemekten ziyade bir susma işidir. Sustuğum şeyleri roman ve hikayelerimde anlatırım sözüyle, romanlarında ve hikayelerinde ferdin iç dünyasıyla beraber hayata ve hayatın içindeki insana yönelir. Nitekim şiirde dolayısıyla kendimin, hikaye ve romanlarımda kendimle beraber mümkün olduğu kadar hayatın ve insanların başkalarının peşindeyim. Yahut başkalarına ait zamanın peşinde. Abdullah Efendi'nin rüyalarında, huzurda sanatımın eğer üzerinde durulacak böyle bir şey varsa iki kolumun birleştiği yerler vardır. Sinop'ta denizi, Siirt'te yıldızlı geceleri okuduklarıyla hamurlayan Tanpınar, geniş bir iç dünyanın, zengin bir hayal aleminin temellerini kurar. Bunun üzerine delikanlılık çağlarının başlarında annesini kaybetmiş olmasının üzüntüsünü ve derin etkisini de eklemek gerekmektedir. Ölüm ve ıstırap düşünceleri de bu yıllarda içine yer etmeye başlar. Tanpınar, divan şiirinin ve aruzun terk edildiği bir ortamda henüz emekleme döneminde olan hece şiirini canlandırmaya gayret eden, poetika meseleleri üzerine kafa yoran, mizaç bakımından metafizik ve mistik eğilimlere sahip bir nesle mensuptur. Fakültedeki öğrenimi sırasında kendisinden büyük bir minnet ve duyguyla bahsettiği Yahya Kemal, onun Batı edebiyatı ve divan şiiri zevki, bir şiir dilinin oluşumu yanında millet ve tarih hakkındaki görüşlerinin gelişmesinde rol oynamıştır. "Hayatımın en mühim hadiseleri birbiri ardınca kendi şairlerimi bulmam olmuştur" diyen Tanpınar, kendi sesinden Yahya Kemal'i şöyle anlatır.
O bir kültürü ferdi bir macera gibi yaşayan, yaşamak isteyen insandı. Onun için tesiri bu kadar büyük oldu. Hayatımızda kalıntı halinde gördüğümüz bir yeni şey onunla yenileşti ve değer kazandı. Musikimiz, masallarımız, tarihimiz, dilimiz ve insanımız. Bu işi yapmak için tam zamanında gelmişti. Her sanatkarın hayatında asıl kemal noktası olan birkaç sene vardır. Yahya Kemal bu birkaç seneyi devriyle tam bir uygunluk halinde yaşadı. Pek az o şair onun kadar her teklifine cemiyetten sarih ve muayyen cevap almıştır. Bu itibarla bir şairden ziyade o büyük şept orkestralara benzetmek hiç daha hatalı olmaz.
Şiir, roman, hikaye, deneme, eleştiri, inceleme ve araştırma, edebiyat tarihi gibi edebiyatın hemen her türünde eser veren Tanpınar'ın mimari, heykel, resim, müzik ve hat başta olmak üzere güzel sanat alanlarında da amatörlükten daha ileri bir seviyede dikkate değer yorumları içeren makale ve denemeleri vardır. Bununla beraber daha çok şairliğiyle ön plana çıkmak istemiş, mektuplarında, mülakatlarında ve yazıları arasında bu yanını vurgulama gereği duymuştur. Roman ve hikayelerinin önemli temalarından biri zamandır. Bunda da Bergson'dan hareketle Marcel Proust'un etkisi dikkate alınmalıdır. Zaman bir roman tekniği şeklinde de Tanpınar'da önem kazanır. Huzur romanı, olay olarak 24 saat içine sığdırılmakla beraber geriye dönüşlerle genişler. Böylece romanda zaman, kahramanlarının hatırladıklarını aktüel olana taşıyan, bu niteliğiyle de eserin hem muhtevasını hem tekniğini yöneten bir üslup mekanizması özelliği kazanır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde ise zaman ironik bir dille romanın ana motiflerinden birini oluşturur. Bursa'da zaman. Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü. İçinde gülüyor sanki bana derinden. Yüzlerce çeşmenin serinliğinden. Ovanın yeşili göğün mavisi. Ve mimarilerin en ilahisi. Bir zafer müjdesi burada her isim. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim. Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın, hala bu taşlarda gülen rüyanın. Güvercin bakışlı sessizlik bile, çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, muradiye sabrın acı meyvesi. Ömrünün timsali beyaz nilüfer, türbeler, camiler, eski bahçeler, şanlı hikayesi binlerce erin, sesi nabzım olmuş hengamelerin, nakleder yadını gelen geçeni. Bu hayale uyur Bursa her gece, her şafak onunla uyanır güler, gümüş aydınlıkta serviler güller, serin hülyasıyla çeşmelerinin, başında Rize'nin, su sesi ve kanat şakırtılarından, billur bir avize Bursa'da zaman. Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Duyduk bir musiki gibi zamandan, çinilere sinmiş Kur'an sesini, fetih günlerinin saf neşesini, aydınlanmış buldum tebessümünle. İsterdim bu eski yerde seninle baş başa uyumak son uykumuzu bu hayal içinde. Ve ufkumuzu çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk. Havayı dolduran uhrevi ahenk. Bir ilah uykusu olur elbette, ölüm bu tılsımlı ebediyette. Belki de rüyası bu cetlerin, beyaz bahçesinde su seslerinin. Sahnenin dışındakilerle milli mücadelenin dışında kalan işgal altındaki İstanbul'da parti çekişmeleri, mütareke yıllarının bezginliği, şahsi menfaatler peşinde koşanlarla memleket sevgisi taşıyan kişiler arasında Cemal'in eski aşkı Sabiha'yı arayışını anlatır. İlk romanı Mahur Beste. 1944'te Ülkü dergisinde tefrika edilirken yarım kalan, daha sonra yazarın tamamlayamadığı, ölümünden sonra basılan romanıdır. Konusu 2. Abdülhamit döneminde geçmektedir. Behçet Bey'in yaşlılık günlerinden başlayan ve hayatına girmiş kişiler çevresinde genişleyerek geçmişe uzanan belli bir kahraman yerine çoğu aynı aileden birçok kişinin portresinin başarıyla çizildiği eser, son yüzyıl Osmanlı ilmiye sınıfının hikayesi olarak değerlendirilmiştir. Beşşehir, Tanpınar'ın eskisinin büyük değerleriyle geleceğe uzanan Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'un tarihi ve kültürel maceralarını, ümitlerini çok defa kendi gözlemlerine dayanarak anlattığı Şehir Monografileri kitabıdır. Tanpınar'ın ölümünden sonra yayınlanan Aydaki Kadın, Güler Güven tarafından müsveddeleri arasında bulunup düzenlenerek yarım kalmışlığı ve ara boşluklarıyla yayınlanmıştır.
Edebiyatımızda iz bırakanlar.